Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün Türk dış politikasının önemli ayaklarından bir tanesini konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz konuğumla birlikte. Konuğum Rusya uzmanı ve eski bürokrat Aydın Sezer. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Aydın Bey, bugün önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, Malta ve Libya arasında, daha doğrusu Trablus hükümeti arasında bir anlaşma, sözleşme imzalandı. Ortak bir açıklama yayınlandı. İrini operasyonu Avrupa Birliği tarafından Libya'ya asker ya da silah kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan İrini operasyonu eleştirildi. Ortak işbirliği vurgusu yapıldı. Aslında bu bir mesajdı Batı'ya ve Akdeniz, Doğu Akdeniz ülkelerine. Onu konuşacağız. Aynı zamanda Rusya bu işin neresinde? Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. İrini operasyonunu eleştiriyordu. Avrupa Birliği'ne eleştiriler yöneltiyordu. İsterseniz Aydın Bey, bu Libya ve Malta Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını dan başlayalım. Ne anlama geliyor? Kime ne mesaj veriliyor bu ortak açıklamayla?
Türkiye'nin son dönemde Malta ile yürüttüğü diplomatik temaslar Libya sahasında sadece Türkiye-Katar işbirliğinin ötesinde bir Avrupa Birliği, küçük de olsa bir Avrupa Birliği ülkesi olan Malta ile de aynı paralelde siyaset yapma arzusunda ya da Libya yönelik işbirliği yapma arzusunda olduğu anlamına geliyor. Her ne kadar Türkiye İtalya ile de çok sık temas ediyor olsa da Malta Dışişleri Bakanı ile Sayın Çavuşoğlu'nun Libya'ya gitmesi de gösteriyor ki iki ülke arasında bir anlayış birliği var. Fakat bu anlayış birliğinin dünkü ortak açıklamaya yansımasına baktığımızda temel çıkış noktasının, Malta'nın temel sıkıntısının özellikle yasa dışı göçle ilgili gelişmeler olduğunu, bu noktada da İrini operasyonu bağlamında İrini'nin eksikliklerine yönelik eleştirilerde bulunulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dünkü bildirinin bir bütün olarak bakıldığında hem Türkiye'nin hem de Malta'nın Libya ile ilişkileri geliştirmekte, ikili ilişkileri geliştirmekte, hatta uçak seferlerini başlatmakta kararlı olduklarını, ama bunun yanında asıl handikapın İrini operasyonu olduğunu belirttiklerini görüyoruz. Kısaca böyle.
Peki Aydın Bey, İrini operasyonu nedir? Nasıl başladı? Yasal dayanağı, uluslararası hukuktaki dayanağı nedir? Ve asıl hedef burada Türkiye'nin Libya'ya savaşçı taşımasını veya silah taşımasını engellemek midir? Orada durum nedir?
Şimdi İrini operasyonu Avrupa Birliği'nin özellikle Akdeniz'de Libya sorunundan kaynaklanan çeşitli tehditli Avrupa'ya yönelik başta yasa dışı göç olmak üzere, petrol kaçakçılığı olmak üzere, Libya'daki savaşan taraflara silah yardımının yapılmasına yönelik kararlarını da uygulamak üzere, artı Libya sahil güvenliğin kapasitesini de geliştirmek üzere 31 Mart'ta yürürlüğe koyduğu bir operasyon programı. İrini Yunanca bir kelime, barış anlamına geliyor. İrini operasyonunun başında bir İtalyan general var. Yönetim yeri de Roma. Fransa'da İrini'de etkin görev alan ülkelerin başında geliyordu. Şimdi İrini'nin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Türkiye'nin özellikle savaşan taraflara yönelik silah ve cephane yardımına ilişkin olarak İrini'nin ya da Avrupa Birliği'nin sadece Türkiye'nin faaliyetlerini engellemeye yönelik ama Hafter'e ve Tobruk hükümetine yönelik Mısır'dan, Rusya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardımlara yönelik olarak da eylemsiz kalmasını eleştirdiği bir boyut vardı. Yani Türkiye İrini Operasyonu'nun özellikle kendisine yönelik bir hareket tarzı sergilemek üzere kurulduğunu düşünüyordu. Ama Malta gibi, Güney Avrupa ülkeleri gibi burada yasa dışı göçe olan hassasiyetle ilgili önlemler amaçlanıyordu. Şimdi Gülten Hanım, 2016 yılındaki Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 2292 sayılı kararında, ki bu hem silah ambargosunu hem savaşan taraflara silah yardımı yapılmasını yasaklayan bir karardır. Bunun çok enteresan bir 7. maddesi var. O da Libya sahillerine gelecek olan savaş gemilerinin, 3. ülkelere savaş gemilerinin aslında egemen bağışıklık, yani sovereign immunity dediğimiz olgudan yararlandıklarını, aranamayacaklarını, durdurulamayacaklarına yönelik bir kararı da var. Yani 7. madde bunu kapsıyor. Dolayısıyla Türk savaş gemilerinin bölgede faaliyette bulunmasının ve İrini operasyonunu yürüten gemilerin de Türk gemilerine karşı herhangi bir eylemde bulunmamalarının arka planında bu karar vardı. Ancak Türk savaş gemilerine eşlik eden sivil gemilerin, ki bu da UNCLOS'ta düzenlenen yardımcı gemi statüsündeki sivil gemiler olarak değerlendiriliyor, bunların da yargı bağışıklığı olduğu yönünde uluslararası hukukta bir mevzuat var. Dolayısıyla Türk savaş gemilerini eşlik eden sivil bir gemi de hareket halindeyse bu da yargı bağışıklığından yararlanıyordu. İşte Fransa ile Türkiye arasındaki çıkan bu taciz olayı da bu nedenle ortaya çıktı ve Fransa'nın tacizine karşı Türkiye çok sert bir cevap verdi bu anlattığım çerçevede. Ama burada Fransa'nın bir başka gerekçesi de o geminin, sivil geminin Türk bayraklı olmadığı yönündeki iddiasıydı. Netice itibariyle İrini Operasyonu'nun Türkiye'nin önünü kesmede yeterli olmadığı ya da yeterli olmayacağı anlaşıldığından, bu Türkiye'nin de tabii ki karşı koymasıyla da alakalı bir konu, Fransa bu operasyonun başarısız olduğunu, aslında NATO'nun beyin ölümünün tekrar gerçekleştiğini, aslında Türkiye'nin Batı Avrupa, Avrupa yanında bir NATO üyesi olarak Avrupa Birliği'nde tam üyelik süreci, müzakere sürecinde bulunan bir ülke olarak buna uyum göstermesi gerektiğine yönelik bir beklentisi vardı. Ama tabii burada Fransa'nın emperyal, özellikle Kuzey Afrika'daki emperyal amaçları ve çıkarlarıyla çıkarlarının tehlikeye düşmesiyle ilgili de bir takım hususlar vardı. Bu konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ama şunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Batı, Türkiye'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına, yani Libya'daki kararlara bir bütün içerisinde saygı göstermesini ve uymasını bekliyor. Türkiye ise sadece 2259 sayılı UMH'nin meşru sayıldığı, Süheyrat Anlaşması sonrası meşru sayıldığı karara atıfla bugüne kadar eylem ve veya operasyon yürütüyor ya da UMH ile ilişkilerini bu temele dayandırıyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in Libya konusundaki kararları, özellikle 2011'den sonraki, yanılmıyorsam 25-26 tane, bir bütün olarak sahip çıkılması ya da ona dayanması gerektiği hatırlatılıyor bize. Almanya tarafından da, Fransa tarafından da. Bu Ocak ayından beri Rusya tarafından da aynen bu şekilde anlatıyordu, izah ediliyordu. Rusya ile ilgili bölümde bu konuya tekrar döneceğim.
Tabii Yunanistan'la Mısır arasında bir deniz yetkileri anlaşması imzalandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı anlaşma için yok hükmünde ifadelerini kullandı. Ardından da NAVTEX ilan etti. 10-11 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz açıklarında bir dizi tatbikatta bulunacak. Ne dersiniz yani bu Antalya'nın işte Akdeniz açıklarında atış eğitimleri vesaire NAVTEX öncelikle ne demektir ve neden Türkiye Yunanistan'la Mısır arasındaki deniz yetkileri anlaşması için yok hükmünde ibaresini kullandı. Çünkü kendisi de benzer bir anlaşmayı Libya'da iç savaş sürerken taraflardan biriyle gerçekleştirdi. Ne dersiniz?
Şimdi öncelikle dün Mısır'la Yunanistan arasında imzalanan anlaşma, deniz alanlarının belirlenmesi anlaşması aslında ta 2003 yılından beri bekletilen bir anlaşma. İki ülke arasındaki müzakereler bizim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmadan sonra hız kazandı. Yani bir anlamda misilleme gibi değerlendirilebilir. Öncelikle bunun altını çizeyim. Fakat bu bizim bugün kamuoyunda tartışıldığı gibi Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Mısır arasındaki tüm deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesine yönelik bir sonuç üretmedi. Anlaşma böyle bir anlaşma değil her şeyden önce. Anlaşma sadece bizim Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma ki 26 ile 28 dereceler boylamı arasındaki o 18.8 millik hattın güneyinde çok daha geniş, yaklaşık 190 kilometrelik bir alanı kapsayan bir sınır belirleme anlaşması. Ama burada hemen şunu belirtmemiz gerekiyor. Yunanistan'ın hem Girit hem de Rodos üzerinden Mısır ana kara parçasına doğru inen dik çizgilerle, yani boylamlarla belirlediği bu alanın Yunanistan'ın ana kara parçasının uzantısı olmadığını altını çizelim. Bir defa haritayı düz tutarak çizilmiş bir hat. Yani çevirerek, eğerek, bükerek yapılmış bir şey değil. Ancak 28'in hemen yanında, yani 30. derece boylamında aslında Meis'ten aşağı inen bir dik çizginin de olması bekleniyordu. Türkiye için asıl tehdit buydu Meis açısından. Ama Mısır 2003'teki pozisyonu koruyarak buraya taşırmadı. Yani anlaşma kapsamını daha doğuya taşırmadığı için Meis ve Meis'in güneyindeki bölge şu anda hala boş durumda. Yani 27 Kasım Libya anlaşmasını yapmadan önceki pozisyonda. Dolayısıyla bu çok önemli ve teknik bir ayrıntı. Kaldı ki biz adaların da ana kara parçaları gibi deniz alanlarına sahip olamayacağını iddia ediyoruz. Zaten bu nedenle deniz hukuku konferansına da taraf değiliz. Ama sırf bu nedenle taraf değiliz. Biz zorunlu yargı yetkisini de kabul etmediğimiz için UNCLOS'un, o nedenle taraf değiliz. 50 senedir her defasında bizim deniz hukuku temelindeki tezlerimizi ve iddialarımızı madem öyle buyurun Adalet Divanı'na gidelim şeklinde karşılıyor. Ama biz zorunlu yargı yetkisine yaklaşmıyoruz. Şimdi Navtex deniz bir anlamda denizciler için kullanılan bir haberleşme, bir telex sistemi, seyir halindeki bölgelerdeki meteorolojik durumlardan, fırtınadan, şundan bundan, askeri faaliyetlerin bilgilendirilmesine kadar, yani atış dahil askeri faaliyetlerin yapılacağının bildirilmesi ve bölgenin seri sefer halindeki araçlar için tehlikeli olabileceğine yönelik bir duyuru. Belli sürelerle, belli coğrafi bölgeler belirlenerek ilan ediliyor. Geçen hafta da biz 1 ve 2 numaralı Navtex'leri ilan etmiştik. Bir numara daha güneyde, Kıbrıs'ın batısında, iki numara da daha kuzeyde, Meis'in güneyindeydi. Ancak Merkel'in telefonuyla biz bu operasyonu, bu Navtex'leri bir ay, arama sondaj faaliyetlerini bir ay ertelemiştik. Dolayısıyla dünkü anlaşmaya tepki olarak bugün tekrar belirttiğimiz tarihleri kapsayan bir Navtex'le faaliyetlerimize başladığımızı duyurduk. Navtex'in temel esprisi bölgede ticari faaliyette bulunan ya da arama çıkarma faaliyeti yapan gemilerin bölge tehlikeli olduğu için sigorta primlerinin yükselecek olması nedeniyle girilmeyen bir saha, yani korumalı bir saha olma sonucunu yaratması. Türkiye bunu 50 sene önce Midilli ve Sakız'ın batısında orayla, Çandarlı'yla zaten yapıyordu. 2009-2010'da da Güney Kıbrıs'ta Afrodit sahası civarında zaten yapıyordu. Yani yeni bir olgu değil. Bu zaman zaman uyguladığımız caydırıcılık ve o bölgenin bir anlamda bizim yetki alanımızda olduğuna yönelik vurgunun yapılması için gerekli olan bir uygulama, bir duyuru.
Peki geçtiğimiz günlerde Amerika'nın donanmasıyla Yunanistan arasında ortak tatbikatlar, deniz tatbikatları yapılacağı, bunun da Türkiye'ye gözdağı anlamına geldiği yönünde haberler çıktı. Daha sonra bu yalanlandı. Amerika'nın tutumuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani Doğu Akdeniz'deki politikası Libya'daki tutumundan farklı mı ya da ikisi birbirine eş güdümlü mü? Ne dersiniz?
Ben Amerika'nın Doğu Akdeniz'de de, Libya'da da, Orta Doğu'da da tutarlı ve birbiriyle bağlantıları sağlanmış, açık, net bir politikası ya da stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'la, ki Güney Kıbrıs'ı ambargo listesinden de çıkartarak son derece önemli işbirliği adımları atıyor. Yani Güney Kıbrıs'ın kendi bölgesindeki parsellerle ilgili durumuna bakacak olursak, bir anlamda burada ABD'nin destek çıktığını da söyleyebiliriz. Kaldı ki ABD şirketi ExxonMobil zaten bölgede aktif olarak var. Daha önceden, yani yaklaşık 8-10-12 yıl öncesinden de Noble Energy, hem İsrail'de hem de Afrodit bölgesinde, Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteriyordu. Kısa bir süre önce Noble Energy Chevron'a satıldı. Şimdi Chevron da bölgede ExxonMobil ile birlikte aktif bir oyuncu olarak gelecek. Elbette Amerikan çıkarlarının söz konusu olduğu yerlerde ABD donanmasının da dolaşıyor olması ya da ABD'nin de bölge politikalarında etkin olması beklenir. Yunanistan'la planlanan tatbikat, Amerika'nın genel anlamda Doğu Akdeniz, özellikle de Karadeniz'deki faaliyetleriyle alakalı askeri anlamı taşıyan bir başka husus, Libya'daki mevcudiyeti de bir başka boyutta. Zira biliyorsunuz 2017'den sonra ABD ciddi bir şekilde Hafter'i destekledi UMH'ye karşı. Hatta Trump bir buçuk sene önce Hafter'le doğrudan telefon görüşmeleri yapan birisi. Zaten Hafter bir CIA asseti, Amerikan vatandaşı. Ama son dönemlerde Rusya'nın Libya'daki etki alanının genişlediğini fark eden ABD, burada bir anlamda Rusya'yı perdelemek için Türkiye kartıyla sahada sanki Türkiye'ye destek veriyormuş gibi, sanki UMH'nin arkasındaymış gibi bir görüntü vermeye başladı. Ama bu sadece Libya odaklı ve Libya yönelik bir olgu. Bu bizim ABD ile Doğu Akdeniz'de, hatta Suriye'de, Fırat'ın doğusunda, son petrol anlaşması da dahil, bir bütünsel anlamda bir işbirliği içerisinde olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu konjonktürel bir ilişki ve iki lider arasındaki, özellikle ABD seçimleri öncesindeki iki liderin perspektifiyle şekillenen, oluşturulan bir boyutta gelişiyor diye düşünüyorum. Ama tabii bu arada Türkiye, Libya ile ilgili son bir ayda çok önemli bir değişim, daha doğrusu bir dönüşüm süreci var. Bunun altını çizmek gerekiyor.
Amerika'nın politikasında değişim ve dönüşüm var diyorsunuz. Peki
Rusya-Türkiye ilişkilerinde.
Tamam, o bölüm kesilmişti. Peki madem Rusya'ya geldik, o zaman Rusya'nın tutumunu da biraz konuşalım. İdlib'de geçtiğimiz günlerde hava saldırısı gerçekleştirildi. Sivil kayıplar olduğu belirtildi. Rus uçakları gerçekleştirdi saldırıyı. Rusya İdlib üzerinden Türkiye'yi ara ara yoklayıp İdlib'de adım atmaya zorlarken, Libya'da da karşı taraflarda konumlanmaya devam ediyor gibi bir görüntü var. Bugünlerde biraz sessiz kalıyor gibi de bir görüntü var. Ne dersiniz? Rusya şu sıralar Libya ve ilintili olarak İdlib'le ilgili nasıl bir tutum, tavır içerisinde?
Şimdi İdlib'deki süreç en son 5 Mart
Evet.
Moskova mutabakatıyla aslında onun bir ateşkes olduğu belirtiliyor ama ateşkes kelimesinin geçmediği bir muhtıradır. O oldukça sert bir muhtıradır ve Türkiye'nin İdlib faaliyetlerinin önünü kesen bir anlayış vardır. Ama içinde mutlaka şu var, öteden beri, 2017'den beri bölgedeki terör unsurlarının bertaraf edilmesi. Daha önceki programlarda da söyledim. Özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarının dünyanın başka yerlerine yayılmasının engellenmesi, Türkiye dahil, ve yok edilmesi ve Suriye ordusunun, Esad ordusunun bölgede hakim kılınması. Şimdi 5 Mart'ın temel ruhu da, 5 Mart'ın ruhunda da bu var. Ve burada Türkiye'ye verilmiş bir süre olduğu iddiaları vardı Rus medyasında. Mart ayına dönecek olursak bunun da 6 aylık bir süre olduğunu belirtiyorlardı. Süre Ağustos sonunda doluyor. Bugünlerde Rus medyasında yine Türkiye bir kez daha İdlib'de başarılı olamadı şeklinde bir propaganda faaliyeti var. Bunu görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki cihatçıları işte sayıları 10 bin, 15 bin çeşitli kaynaklarca farklı rakamlar veriliyor. Libya'ya taşıyor olması da zaten Rusya için önemli bir sorundu. Ta Ocak ayından beri. Şimdi Rusya aslında Libya'daki pozisyonunu biz açıklarken Wagner üzerinden Rusya'nın Hafter'in arkasında olduğunu, yani Türkiye'nin karşısındaki tarafta yer aldığını belirtiyoruz. Bu hem doğru hem yanlış. Burada bizim atladığımız husus şu, Türkiye olarak. Biz 2259 sayılı Birleşmiş Milletler kararıyla UMH'nin ve Servaj'ın meşruiyetine vurgu yaparken bu meşruiyeti sağlayan ülkelerin iki tanesi de Fransa ve Rusya zaten. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki o kararla Serraj meşru ilan edildi 2015 Aralık ayında. Dolayısıyla ABD'nin de aynı dönemde Hafter'e destek verdiğini düşünecek olursak son bir yıla kadar. Dolayısıyla Türkiye burada Birleşmiş Milletler kararına atfen Serraj'ı ya da UMH'yi desteklerken ve bütün siyasetini bunun üzerine kurarken Fransa'nın ve Rusya'nın bu işten vazgeçtiğini artık görmesi gerektiği noktasında buldu kendisini. Çünkü biz kategorik olarak Fransa, Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün hepsini aynı potada görüyoruz. Halbuki durum Rusya ve Fransa açısından biraz daha farklı. Yani daha masum anlamında söylemiyorum bunu. Diğer ülkeler çok net Haftar destekçisi, hiç tartışmasız. Hem Fransa hem Rusya iki tarafla da teması olan ateşkesle barışa yönelik Libya'nın, tırnak içinde söylüyorum bunu, bütünlüğünü korunmasına yönelik bir tez sunuyorlar aynı zamanda masada. Her ne kadar sahada farklı olsa da. İşte bizim hatırlayacağımız üzere Haziran ayında Rus Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi söz konusuydu.
Evet,
Yanılmıyorsam
ertelenmişti.
10, evet 10-13 Haziran İstanbul'daki teknik düzeydeki görüşmeler sonuçsuz kaldı ve bakanlar gelememişti. Bundan yaklaşık bir ay sonra, 40 gün sonra 22 Temmuz'da teknik burada bir açıklama yaptılar, ortak açıklama yaptılar. Bu bir dönüm noktasıydı Türkiye açısından. Zira bu açıklamadan kısa bir süre önce El Batia üssü bombalanmıştı. Orada zayiat olduğunu biz de zaten teyit ettik. Sayın Akar da teyit etti. İstanbul Deklarasyonu, 22 Temmuz tarihli İstanbul Deklarasyonu'nda Türkiye açısından Libya politikasında radikal bir dönüşüm ya da değişim gösteren üç temel unsur vardı. Bir tanesi açıklamanın giriş bölümünde Türkiye'de Libya'da terörizmle savaş konusundaki kararlılığı teyit ediyordu. Bir defa bu zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında var. İkincisi Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına saygı gösterilmesi ve özellikle de Berlin konferansı sonuçlarının tasdik edildiği 2510 ya da 11 numaralı BMGK kararının da hala gündemde olduğu ve hayata geçirilmesi gerektiğine yönelik bir vurgu vardı. Üçüncüsü ve en önemlisi de Libya'da çözümün silahlı bir çözüm olamayacağının Türkiye tarafından vurgulanması, belirtilmesi vardı. Bu cümle zaten aynen dün Malta, Libya ve Türkiye ortak açıklamasında da yer buldu. Dolayısıyla Türkiye 22 Temmuz'dan beri savaş yolu silahlı bir şekilde Libya sorununun çözülmeyeceğini de siyasi alanda vurgulayan farklı muhataplara, İtalyanlara, Merkel'le yapılan görüşmelerde, Malta Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerde vurguluya gelen bir ülke haline geldi. Ama bu tabii hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın sahadaki faaliyetleriyle ilgili konum ve tutumlarında bir değişiklik yaptıkları anlamına gelmiyor. Yani burada diplomasiyle saha gerçeklerini çok net bir şekilde artık biz de ayırt edebiliyoruz. Biz eskiden bunu yapamıyorduk. Bu Türk dış politikası açısından benim görüşüme göre olumlu bir gelişme. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Bunu Libya'da bulunmamızın haklı çıkartılması anlamında, haklı gösterme anlamında söylemiyorum. Biz olayı sadece savaş ya da askeri müdahale boyutuyla ele alıyorduk. Artık onun yanında diplomasi yolunu da tercih etmeye başladık. Dolayısıyla tahkimat devam ediyor. Tahkimat devam ederken yine son birkaç günden beri işte Rus S-300'leri Sirte civarında, Jufra civarında kuruldu. Hatta bugün S-400'ler de işin içine girmeye başladı. Dolayısıyla Rusya'nın özellikle müttefikleriyle yaptığı işbirliği çerçevesinde artık insansız hava araçlarıyla, İHA'larla ya da SİHA'larla orada operasyon yapılmasının neredeyse imkansız hale geldiği, mutlaka uçak kullanılması durumunda da yerde çok güçlü savunma sistemleri olduğuna yönelik bulgular var, bilgiler var. Bu da aslında her ne kadar taraflar tahkimatı devam ettirseler de sorunun diplomatik yoldan çözülmesi için gayret sarf etmekte oldukları anlamına geliyor. Bu da olumlu bir şey.
Peki son olarak şunu sorayım. Doğu Akdeniz'deki tablo giderek karmaşık bir hal alıyor gibi görünüyor. Türkiye'nin anlaşma imzaladığı ya da mutabık olduğu ülkelerle Malta, Libya, bilemiyorum başka varsa siz lütfen söyleyin. Karşı tarafta, karşı bloktaki ülkelerin güç dengesi arasındaki farka ve bu sorunun bu haliyle tırmanması halinde Türkiye'nin nelerin beklediğine dair neler söyleyebilirsiniz önümüzdeki günlerde?
Şimdi biraz önce İrini operasyonundan bahsederken Fransa'nın gemilerini çektiğini belirtmiştim. Ancak bugüne kadar özellikle Rusya ile ortak hareket eden, Berlin Konferansı'nı da Rusya ile beraber kotaran Almanya'nın ve Merkel'in Sayın Erdoğan'la olan şahsi münasebetleri ve ilişkileri çerçevesinde Almanya'nın hep bir Türkiye açısından bir sigorta gibi ya da bir anlamda savaşan taraflar arasında tarafsızlığına en çok güvendiğimiz bir ülke gibi algılanması söz konusuydu. Ancak geçtiğimiz hafta Almanya'nın da İrini operasyonuna katılmak üzere bir gemi göndermesiyle birlikte bugün Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve Ankara'dan Almanya'ya yönelik özellikle dün Libya'da Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar da gösteriyor ki Almanya'da artık Rusya'yla ve daha önemlisi Fransa'yla birlikte ortak bir tavır geliştirme yönüne doğru gidiyor. Bu da aslında Libya'da barışın ya da diplomasi yoluyla savaşın sona erdirilmesi açısından çok önemli. Türkiye böyle bir durumda zaten Rusya ile imzalanan, Rusya ile yapılan ortak açıklama ve dün bir Avrupa Birliği üyesi Malta'yı da yanına alarak yine bir ortak açıklama yapıyor olması, Türkiye'nin de bu yolda bundan sonra yürümek istediği anlamına geliyor. Ben öyle yorumluyorum. Çünkü dünkü bildiride bile Libya sorunu silahla çözülmez dendiğine göre Türkiye'nin de burada bu saha gerçekliği karşısında ABD'nin müttefikliğiyle uzun yol alamayacağını Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler çerçevesinde anladığını düşünüyorum. Aslında anlamış olmasını arzu ediyorum. Yani
peki Aydın Bey, tam olarak bunu soracağım. Araya girmek istiyorum. Malta ve Türkiye bu ve Libya ortak açıklamada şu vurgu dikkat çekiyor. Libya sahil güvenlik kuvvetlerinin kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanı temin ederek ulusal mutabakat hükümetini bu hususta desteklemeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. Yani burada açık açık askeri ekipmandan, teçhizattan ve bunun sevkiyatının devam edeceğinden bahsediyor. Ediliyor gibi bir ima da var. Yani aslında Türkiye diplomasiden ziyade restleşme ya da gerilimi tırmandırma politikası mı gidiyor? Bu ne, şimdi, nereye kadar devam edebilir bu gerilim?
Yani bunu ben yorumlarken geçmişe, kronolojiye baktığımda gördüğüm şu. İrini operasyonunun temel amaçlarından bir tanesi de zaten Libya sahil güvenlik sisteminin kapasitesinin artırılmasıydı. Yani özellikle yine tekrar ediyorum, yasa dışı göç, illegal petrol ticareti ve silah yardımına yönelik bir olgu ama Libya'nın sahil güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılmasıydı. Bu UMH'ninkinin artırılması anlamına gelmiyor. Yani Libya'da savaşan iki taraf var petrolde zaman zaman sıkıntı yaşansa da bir ortak anlayış bazen yürürlüğe giriyor. Bu tüm Libya anlamında yorumlamak gerekiyor. Ama tabii Türkiye ve Malta'nın buradaki pozisyonunu elbette UMH'nin kapasitesinin artırılması şeklinde yorumlamak gerekiyor. Burada Türkiye açısından bir sorun ya da sıkıntı yok. Türkiye bunu zaten havada karada her zaman yapıyor. Malta'nın bir küçük ülke olarak, bir Avrupa Birliği ülkesi olarak bunu neye dayanarak koyduğunu ya da bununla ne yapmak istediğini, Avrupa Birliği perspektifine göre hareket edip etmediğine bakmak gerekiyor. Yani bu Malta'nın kapasitesi çerçevesinde çok önemli sonuçlar doğuracak bir boyut değil. Eğer Türkiye'nin düşündüğü gibi bir hareket tarzı sergileyecekse buna zaten Avrupa Birliği çok kısa sürede engel olur. Yani buna asla müsaade etmezler. Bunun altını çizelim.
Peki. Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Notlarıma bakıyorum.
Ben siz gerilimin böyle devam etmesini bekliyor musunuz? Bu tonda ya da tırmanarak artmasını ya da diplomatik açıdan taraflar masaya oturabilecek mi? Bu böyle bir emare var mı yoksa
bu ben konuda... ben böyle bir emare ya kişisel olarak biraz karamsarım. Yani Suriye örneği var önümüzde. Libya'da 9-10 seneden beri savaş devam ediyor. Bu böyle bir operasyonla ya da bir anlaşmayla sona erecek bir boyutta değil. Benim Libya ile ilgili endişem Libya'nın bölünmesine yönelik. Çünkü petrol sahalarının Tobruk hükümeti kontrolünde ve Hafter güçlerinin kontrolünde olduğunu düşünürsek Doğu ve Batı Libya'nın zaten son yayında da söylemiştim. Bir anlamda kağıt üzerinde bölündüğünü, FİZA'nın bölünüp bölünmeyeceğini ya da üçe bölünüp bölünmeyeceğini tartışıldığını düşünüyorum. Bu da hem Mısır'ın hem Rusya'nın çünkü çok yakın işbirliği var. Ellerindeki son kart olarak bunu da çok yakın bir tarihte ortaya çıkartacaklarını düşünüyorum. Kısa dönemde açık söylemek gerekirse iyimser değilim ama Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum gerek Avrupa gerek Merkel'le, başta Almanya olmak üzere ilişkilerimizin seyriyle Erdoğan-Merkel yakınlığının meyve verip vermeyeceğine yönelik olarak farklı adımlar atabiliriz. Bizim en büyük özelliğimiz pragmatist yaklaşım. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani Suriye'de de çok şey yaptık, benzeri şeyler yaptık. O nedenle çok yakın bir gelecek için, görünür bir gelecek için ümitli değilim açıkçası.
Peki, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.